Ayrım 29, sayfa 324. Çakal, Frederick Forsyth.
Siz bir ahmaksınız komiser bey, bir ahmak. Avucunuzun içine düşmüştü, onu kaçırdınız.
St. Clair de Vioban sözlerine daha da bir ağırlık vermek için yerinden hafifçe doğrulmuş, pırıl pırıl maun masanın ötesinden öfkeli bakışını Lebel'in başının tepesine dikmişti. Komiser St. Clair'in varlığını fark etmemiş gibi dosyasındaki kağıtları inceliyordu. Bu tutumun küstah albaya karşı tutulacak tek yol olduğu kararına varmıştı. St. Clair de bu davranışın utanç mı, şaşkınlık mı, yoksa küstahça bir kayıtsızlık mı gizlediğini bir türlü kestiremiyordu. Verip veriştirmesi bittiğinde Claude Lebel başını kaldırdı.
Önünüzdeki teksir edilmiş rapora göz atarsanız albayım, kendisini tam avucumuzun içine alamadığımızı görürsünüz dedi ağır ağır.
Duggan'ın GAP'taki otelde bulunduğunu bildiren mesaj bugün 12'yi çeyrek geçe yerimize ulaştı. Şimdi çakalın 11'i 5 geçe birden otelden ayrıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım bizden bir saat önce davranma imkanına sahipti. Ayrıca başkanlığın kesin emirlerini de hatırlatmak isterim. Büyük bir gizlilik için hareket etmemiz gerekiyor. Bütün ülkede olağanüstü bir durum yaratmak imkansızdı. Çünkü yankıları basında hemen görülecekti.
Çalışmama konulan kayıtlar göz önüne alınırsa Duggan'ın otel fişinin GAP'tan Lyon'a, oradan da Paris'e gelişindeki gecikme kaçınılmazdı.
St. Clair onu silkerek öfkeyle içini çekti.
Yine de komiserim, polis yönünden bir savsaklama olmadığını bana söyleyecek değilsiniz herhalde.
Baylar, bu kadarı yeter diyen bakan araya girdi. Bir tarihsizliktir geldi başımıza, gerçek bu. Yine de akla gelen bir soruyu şu an bile sorabilmek mümkün. Neden arabanın aranması için hemen emir verilmedi?
Bunun bir hata olduğunu kabul ediyorum sayın bakanım. GAP'ta birkaç saat daha kalacağını düşünüyor ve bunda aklı çıkacağını gösteren nedenler buluyordu. Yine de motosikletli polisler tarafından çevrilse herhalde onları öldürmeye çalışacak, bu kez kesinlikle uyarılmış olarak kaçacaktı. Oysa şimdi sadece başka bir yere sığınmaya karar verdi. Bu akşam başka bir otele inerse hemen haber alırız. Öte yandan arabası görüldüğü an yine haberimiz olur.
Alfa Romeo arabanın bulunduğu yerde çevrilmesiyle ilgili tahmin ne zaman polise dağıtıldı diye sordu cinayet masası müdürü Max Fern'le.
Akşamüstü 5'i çeyrek geçe otelin avlusuna gerekli bütün talimatı verdim dedi Lebel. Mesaj bütün devriye arabalarına 7'ye doğru ulaşmış olmalı. Elde edilecek bilgiler hemen taşradaki merkezlere iletilecek. Adamın çok tehlikeli olduğunu dikkate alarak arabanın direksiyonunda bulunsun ya da bulunmasın tek başına dolaşan hiçbir polisin kendisini durdurmaya kalkışmamasını emrettim. Eğer bu toplantı sonunda verdiğim çeşitli talimatın değiştirilmesi gerekiyorsa bu konuda bütün sorumluluğu kurulunuz üyelerinin yüklenmelerini istiyorum.
Uzun süren bir sessizlik oldu. Çok üzücü ama diye mırıldandı Albay Roland. Başkanın korunması söz konusu olduğunda basit bir polis memurunun hayatı önem taşımaz.
Masanın çevresinde bu sözleri doğrulayan bir takım baş işaretleri oldu.
Doğrudur dedi Lebel ama üstelik yalnız bir polis memurunun bu adamla baş edip edemeyeceğini düşünmek gerekir. Taşra'daki polislerin çoğu şehir içinde olsun ya da motosikletle devriye görevine çıksın usta nişancı değillerdir. Çakal çok usta bir nişancıdır. Eğer tutuklanır da adamlarımızdan birkaçını vurup kaçarsa yeni sorunlarla karşı karşıya kalırız. Bir kere herhalde kimlik değiştirir. Sonra gazetelerin olayı parmaklarına dolamaları kaçınılmaz olur. 48 saat içinde de herkes komplonun varlığını öğrenir. Bu kurul üyelerinden biri gidip durumu başkana anlatma sorumluluğunu yüklenmek isterse soruşturmayı sürdürmekten vazgeçmeye hazırım.
Hiçbir gönüllü çıkmadı. Toplantı her zamanki gibi gece yarısına doğru sona erdi.
17. Kısım. Mavi Alfa Romeo sabahın birine birkaç dakika kala Ussel'in istasyon alanına vardı. Alanın öbür ucunda hala açık olan bir kahve vardı. Son treni bekleyen birkaç yolcu da kahvelerin başında oturuyorlardı.
Çakal saçlarına bir tarak attı, arabadan indi. Kahvenin önüne yığdı iskemlelerle, masaların arasından geçti ve tezgaha yaslandı. Dağ yollarında giderken kaputu sırtına geçirmeyi ihmal etmişti. Şimdi de dönemeçlerin birbirini izlediği yol boyunca elleri sıkı sıkı direksiyona yapışık, çok hızlı araba sürmekten her yanı ağrıyor, tüm gövdesi soğuktan uyuşmuş bulunuyordu. 24 saat önceki akşam yemeğinden bu yana hiçbir şey yemediği için de karnı çok açtı. Kahvesi hazırlanırken gözleriyle telefon kulübesini aradı. Tezgahın öbür ucunda duran tek bir telefon vardı.
''Buranın rehberi var mı sizde?'' diye sordu tezgahın ardındaki adama.
Çinko kovanın içinde bardakları durulayan adam bir şey söylemeden çenesiyle tezgahın arkasındaki, üzerinde bir yığın telefon rehberinin yığılı bulunduğu küçük masayı gösterdi. Partal ve yağ içindeki yığının arasından çakal aradığını çekti çıkardı ve Baron de La Chalonnière'in aynı adı taşıyan köyü, yanında da sadece La Chalonnière şatası adresini buldu. Köyün adına karayolları haritasında rastlanmıyordu. Ancak rehberde gösterilen telefon santralı Eagleton'daydı. Dolayısıyla Ussel'den sonra 89 numaralı ana yolu izleyerek aşağı yukarı daha 30 kilometre yol yapması gerekiyordu. Rehberi yerine koydu, haritasını katladı ve ısmarladığı haşlanmış yumurtalarla tereyağlı ekmek dilimlerine döndü. Sabahın ikisine doğru Eagleton 6 kilometre yazıda bir kilometre taşının yanından geçiyordu. O sıra arabayı yol kıyısındaki ormanların arasında bırakmaya karar verdi. Ağaçlar oldukça sıktı. Orman taşralı büyük toprak sahiplerinden birine ait olmalıydı. Atalarının iri av köpekleri ve kargılarla avlandığı bu topraklarda zaman zaman yaban domuzu avı düzenliyordu herhalde. 100 metre kadar sonra zincirle kapatılmış ve üzerinde özel av bölgesi yazılı bir tabela bulunan patikanın ağzında durdu. Asma kilidi kapatılmamış olan zinciri kaldırdı, arabayı yola soktu. Sonra zinciri yerine taktı yeniden. Farların ışığında gölgeleri dans eden birbirine geçmiş dallar doğaüstü bir baleyle arabaya refakat ediyordu sanki. Bir kilometre kadar gittikten sonra çakal arabayı durdurdu, farları söndürdü ve torpido gözünden kerpetenle el fenerini aldı. Yere serdiği plastik parçasından geçip yavaş yavaş sırtını kaplayan nemle ürperdi. Toprağa sırt üstü uzanmış halde bir saate yakın çalıştı. İçinde tüfeğin parçalarının bulunduğu tüpleri aşağı yukarı 60 saatten beri gizleyen madeni kirişlerden söktükten sonra eski giysiler ve asker kaputuyla birlikte bavula yerleştirdi. Peşinden gelenlerin izini bulmalarını sağlayacak bir ipucu bırakmadığından emin olmak için arabayı son bir kere gözden geçirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçerek bütün gücüyle sık bir şimşir kümesinin arasına soktu. 3 çeyrek saat kadar bir süreyi şimşir dallarını kesmekle geçirdi. Sonra araba görünmez olana kadar yeşillikte açtığı gediği kapattı. Kravatının bir ucunu bavullardan birinin sapına, diğer ucunu da öbürünün sapına düğümleyip hamal gibi omzuna attı. Sonra boş kalan elleriyle diğer iki bavula yapışıp ana yolu tuttu. Göğsüyle kürek kemiklerini döven, bavulların ağırlığı altında iki büklüm olmuş, çok ağır ilerleyebiliyordu. Her 100 metrede bir duruyor, yükünü yere bırakıyor, elindeki ucu yapraklı dalla izlerini silmeye ve araba lastiklerinin açtığı iki hafif yolu dal kırıkları ve yosun parçalarıyla örtmeye çalışıyordu. Ana yola varmak ve patikayı 1 kilometre geride bırakmak için 1 saat daha yürümesi gerekti. Kareli elbisesi kirlenmiş ve buruşmuştu. Spor gömleği terden nemlenip derisine yapışıyor, kollarıyla bacaklarını kaplayan ağrılar gitgide artıyordu. Bavulları yan yana dizip doğuda sabahın ilk ışıkları gökyüzüne yayılırken beklemek üzere 1 kilometre taşının üzerine oturdu. Nasılsa diye düşündü, taşra otobüsleri gün aşırken yola koyulur. Bir kere daha tarihi yaver gitti. 5:30'a doğru ardından kuru ot yüklü arabayı çeken bir çiftlik kamyonu yanında durdu.
''Arabanız mı arızalandı?'' diye seslendi şoför.
''Hayır, 48 saatlik iznim var.
Otostopla evime gidiyorum. Dün akşam Ussel'e vardım ve Tül'e kadar gitmeye karar verdim. Orada amcam var. Beni Bordo'ya giden bir kamyona bindirir nasılsa.
Şoför omuz silkerek gülümsedi.
Bu saatlerde yürümek için insanın aklını oynatması gerek. Gece bu yollarda kimseye rastlanmaz. Neyse atlayın arkaya, sizi Eagleton'a kadar götürürüm. Orada başınızın çaresine bakarsınız.
Saat 7'ye çeyrek kala kasabaya girdiler. Çakal çiftçiye teşekkür etti. İstasyonun çevresinde dolanıp bir kahveye girdi. Kendisine koyu bir kahve getiren garsona "Buralarda taksi bulmak mümkün mü?" diye sordu. Garsonun verdiği numaraya hemen telefon etti. Karşısındaki yarım saate kadar bir araba yollayabileceğini söyledi. Bu süreden faydalanıp pislik içindeki tuvalete girdi, soğuk suyla ellerini ve yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı, sırtına temiz bir elbise geçirdi. Saat 7:30'da taksi kahvenin önünde durdu, kirli yeşil, yamru yumru eski bir fregataydı bu.
''Otşaloniye köyünü bilir misiniz?'' diye sordu şoföre.
''Tabii.''
''Uzak mı?''
''Buradan 18 kilometre ötede.''
Adam 5 parmağıyla damların ötesinde beliren tepeleri işaret etti, dağlarda.
''Beni oraya götürün öyleyse.'' dedi çakal ve arka koltukta yanına yerleştirdiği bir bavulun dışında bütün çantalarını taksinin tepesindeki paslı yüklüye yerleştirdi. Çakal köyün alanındaki bakkal ve kahve olarak iş gören dükkanın önünde inmek için diretti. Şoförün şatoya gittiğini öğrenmesinin hiç gereği yoktu. Şimdiden güneşin vurduğu yerlerde boğucu bir sıcak hüküm sürüyordu. Küçük alanda kuru ot dolu bir arabaya koşulu iki sarı öküz tembel tembel geviş getiriyor, mavi pırıltılı sinekler rengi atmış kirpiklerin çevrelediği iri gözlerinin çevresinde uçuşuyordu. Araba gözden kaybolunca çakal bavullarıyla dükkana girdi. İçerisi loş ve serindi. Tahta papuçlarını takırdatan siyah giysili ve yaşlı bir köylü kadın hemen tezgahı andıran kırık dökük yerin ardına geçti. Yeni geleni incelemek için başlarını çeviren karanlık kahvenin dibindekileri de görmekten çok işitti çakal.
''Emriniz?'' dedi kadın çatlak bir sesle.
Bavullarını yere bırakan çakal tezgahın üzerine eğildi. Köylülerin hepsinin kırmızı şarap içtiğini fark etmişti.
''Bir kadeh şarap lütfen.''
Kadın telaşsız hareketlerle kalın dipli koca bardağı doldurdu, önüne koydu. Şarap şişesinin mantarını yerine sokan kadına ''Şato çok uzak mı acaba?'' diye sordu çakal. İhtiyar köylü kadının kara ve meraklı gözleri kurnazca onu inceledi.
''2 kilometre ötede bayım.''
Çakal soluğunu koyverdi.
Aptal şoför de burada şato olmadığını söylüyordu. Gördüğünüz gibi beni bırakıverdi.
Şoför Eagleston'lu muydu diye sordu kadın.
Çakal başını salladı.
Çok sersemdirler şu Eagleton'sular dedi kadın.
Ama benim de şatoda olmam gerekiyor.
Masalarından onu izleyen köylüler hiçbir hareket yapmadılar. Kimse bu yolu nasıl alacağını gösteren en ufak yorumda bulunmadı. Çakal cebinden yepyeni bir yüzlük çıkardı.
''Borcum nedir acaba?''
Kadın matbaadan yeni çıkmış kas katı paraya yan gözle baktı. Ardındaki masalarda oturan köylüler arasında bir hareket oldu.
''Bu paranın üstünü verecek bozukluğum yok.'' dedi yaşlı kadın.
Çakal yeniden içini çekti. ''Bari burada bir postane olsaydı ya da kamyonet sahibi bir adam bulunsaydı.'' Köylülerin biri yerinden kalkıp ardından yaklaştı.
''Köyde kamyonet var.'' diye omurlandı bir ses.
Çakal şaşırmış gibi döndü. ''Yoksa sizin mi?'' diye sordu.
''Hayır bayım, ama sahibini iyi tanırım. Belki sizi oraya kadar götürür.''
Çakal teklifi inceler gibi başını salladı.
''Bu arada bir kadeh içersiniz herhalde.''
Köylü başıyla yaşlı kadına işaret etti. Kadın da tezgahın üzerine koca bir bardak kırmızı şarap koydu.
''Ya dostlarınız? Bu sıcakta susamış olmalılar.''
Karmakarışık yüzlü köylünün ağzı kulakları da vardı. Yaşlı kadın tezgahın üzerine eğildi, iki şişe alıp gitti, büyük masanın üzerine bıraktı.
''Beneva, git kamyonu getir.'' diye emretti ilk köylü.
Bardağını bir dikişte boşaltan adamlardan biri yerinden kalktı ve dışarı çıktı. Şatoya giden eğri büğrü yol üzerinde hoplaya zıplaya ilerlerken bu Over'nin en iyi yanı da diye düşünüyor çakal. Hiç olmasa yabancılar önünde pek konuşma ihtimallerinin bulunmaması. Yatağının içinde oturan Colette de la Chalonie çayını ufak ufak yudumluyordu. Sol elinde tuttuğu bir dergiden kesilmiş fotoğrafı sıkkın bir bakışla incelemekteydi. Ön planda yaşlıca saçları seyrelmiş bir adamın dudaklarında aptalca bir gülüşle elinde şampanya kadehi tutan yarı çıplak bir yıldız adayının omuzuna eğildiği görülüyordu. Resmin altında şunlar yazılıydı: "Belki bir gün baronla evlenirim. Şimdilik çok iyi iki dostuz."
İyi dost?
Paris haberlerinin yanı sıra sosyete olayları sütunundan kestiği dedikoduları adresine yollayan da iyi niyetli kendi dostlarından biriydi. Colette hafif bir iniltiyle soluğunu koyverip omuz silkti. Mukavemet yıllarında rastladığı, hayranlık duyduğu, sevdiği ve evlendiği parlak yüzbaşından geriye ne kalıyordu? Yakışıklı bir ihtiyar, modası geçmiş ve gülünç olduğunu bile fark etmeyen yakışıklı bir ihtiyar. Ya kendisinden? Sevilmeyen, yalnız ihtirası ve belirli bir amacı bulunmayan kadından geriye ne kalıyordu? Yatağının içinde doğruldu, kahvaltı tepsisini itti ve yataktan aşağı atladı. Büyük bir boy aynasında yansıyan görüntüsü onu durdurdu. İncecik ipekli sabahlığının içinde ellerini kalçalarına koyarak dikildi. Olgunluk çağında biraz ağırlaşmış ama girinti ve çıkıntıları yerinde. Üstelik de hala erkeklerde istek uyandıran bir kadın. Çok kısa süre önce bunun delilini görmemiş miydi? Başını salladı ve uzun siyah saçları omuzlarına yayıldı. Neden gapta verdiğim olayı biraz daha uzatmamıştı sanki? Hangi saçma ön yargı, hangi kuşkular bu işi kısa kesmeye itmişti onu? Birlikte birkaç gün geçirmek, tatile çıkmış aşıklar rolü oynayarak güzel yerlerde dolaşmak o kadar hoş, o kadar beklenmedik bir şey olabilirdi ki. Sanki neden bu kuvvetli, ıssız hayaleti andıran yaşlı bir çift dışında tek kişinin yaşamadığı şatoya dönmüştü? Avludan gelen bir gürültü onu düşüncelerinden ayırdı. Yüksek pencerelerden birine yaklaştı, perdeyi çekti. Bir kamyonet çakıl kaplı yola girmiş ana kapının önünde duruyordu. Arka kapıları açıldı, iyi seçemediği iki adam bir takım bavullar çıkardılar. Yaşlı bahçıvan Louis elinde bir bahçe makasıyla yaklaşıyordu. Kamyonetin tepesinin ardında pek seçilemeyen adamların biri cebine bir takım kağıtlar soktu ve yerine geçti. Kamyonet yerde dizili üç bavul ve bir çanta bırakarak hareket etti. Colette bir hayret çığlığı koyvermemek için kendini güç tuttu. Bavulların yanında duran yolcunun sarı saçları ile ince gövdesini hemen tanımıştı. "Hayvan!" diye mırıldandı elinde olmadan, zevkli bir gülümseyişle. "Güzel hayvan, izimden gelmiş." Hemen giyinmek için banyoya kapandı. Merdiven başında göründüğünde aşağıdan gelen bir takım sesler işitti.
"Evet bayım," diyordu Ernestine'in sesi. "Gidip hemen kendisine haber vereceğim."
Az sonra Ernestine yorgun bacaklarının dayanabileceği kadar hızla yukarı çıkıyordu.
"Hanımefendi, aşağıda sizi bekleyen bir bey var."
Cuma gecesi bakanlıkta yapılan toplantı her zamankinden kısa sürdü. O günkü toplantıda söylenecek tek söz belirtilmeye değer hiçbir şey olmadığıydı. Son 24 saat içinde arabanın özellikleri bütün Fransa'ya dağıtılmıştı ama arabayı bulan olmamıştı. Aynı zamanda cinayet masasına bağlı bütün mahalli merkezler, yurt topraklarında bulunan tüm otellerin fişlerinin en geç sabah 8'e kadar elden geçirilmesi emrini vermişlerdi. Bütün emniyet amirlikleriyle karakollarda fişlerin incelenmesi bir sonuç vermiyor ve Duggan adlı adamın izine rastlanmıyordu. Son geceyi hiç olmasa bu adı vererek bir otelde geçirmediği sonucuna varmak mantıklı gibiydi. İki varsayım arasında bir seçme yapmak kalıyor dedi Lebel sessiz dinleyicilerin karşısında. Ya kendini hala her türlü şüpheden uzak sanıyor, başka bir deyimle gizlenmesinin nedeni yok, o zaman ele geçmesi her an için mümkün. Ya da kuşkulu, peşine düşebilecekleri ekmek için arabayı bırakmaya karar verdi. Bu durumda yeni bir kimlik değişikliğini önceden hesaplamış olmalı. Böylece de eskisi kadar tehlikeli oluyor.
''Görüşünüz neye dayanıyor?'' diye sordu Albay Roland.
''Bu adam'' diye devam etti Lebel, ''anlaşma şartlarını yerine getirmek için büyük bir para almış olmalı. Tecrübeli bir profesyonel. Meslek hayatı boyunca şimdiye kadar ne tehlikeyle karşılaşmış ne de kendisinden kuşkulanan olmuş. kılık değiştirme ve değişik kimliklere girebilme konusunda da uzman olduğu düşünülebilir. Kaltrop'un kimliğinden Duggan'ınkine geçerken bize yeteneklerinden bir örnek sunduğunu unutmayın.
Kaltrop'un dosyasında askerliğini paraşütçü olarak İngiltere'de yaptığını okudum. Belki bu süreden yararlanıp doğanın göbeğinde yaşamanın yollarını öğrenmiştir dedi Max Verne. Belki kırlarda gizlenip harekete geçeceği günü bekliyordur.
Belki dedi Leber pek inanmazcasına. Öyleyse tehlikeli olabilme ihtimali epey uzak. Şahsen kilit altına almadan böyle biri hakkında bunları söyleyemem.
Kilit altına almadan ya da öldürmeden dedi Roland.
Biraz kafası işlese diyerek onlara katıldı St. Clair, hala hayatta kaldığına şükredip bir an önce bu ülkeden kaçmaya bakar.
Toplantı bu sözler üzerinde sona erdi. Bence dedi Lehbel odasına döndüğünde Karo'na, herif hayatta, özgür, sağlığı yerinde ve silahlı. Kendisiyle arabası bulunmadan rahat uyumamız mümkün değil.
29. ayrımın sonu. Sayfa 337.